Ayırım 30, sayfa 229. Arayan Frank Spurton'du. Bar Harbor'un 40 mil kuzeybatısındaki Bunkerton kentinden bir Texaco benzin istasyonundan telefon etmekteydi. Spurton dediğine göre çingene kervanı kentin hemen dışındaki bir arsaya konaklamışlardı. Görünüşe göre önceden ayarlanmıştı her şey. Herhalde Starbird ayarladı dedi Billy. Onların öncüsü bu adam. Spurton'un sesi sinirli ve huzursuzdu. Onların kendisini fark ettiklerini sanmaktaydı. Cinelli geri dönerken dalga geçmiş. Bu bir hata çünkü çingenelerden bazıları benzin almak için geri kalmışlar. Onları görmemiş. Kırkla falan yavaş yavaş gitmekteymiş ki birden iki eski stasyonla bir karavan gümbür gümbür yanından geçmiş. Ancak o anda diğerlerinin ardında değil de önünde gittiğini fark etmiş. Karavana dikkatlice bakınca burunsuz ihtiyarın ön koltukta oturup kendisine parmaklarıyla işaret yapmasını görmüş. Herif bir şey anlatmaktan çok büyü yapar gibiymiş. Billy "Tanrım" diye inledi. "Kahvene biraz konyak ister misin? Hayır veya evet." Cinelli kahveye bir kapak şivas koyduktan sonra konuşmasını sürdürdü. "Fark ettiklerine eminim," dedi ciddi bir şekilde. "Bana bulundukları yolun adını söyledi. Finson Caddesi diye. Oraya çıkmak için geçtikleri karayollarının da adını verdi ve paranın geri kalan kısmını bir zarfla motelin kasasını onun adına bırakmamı istedi. Oralarda biraz takılmak istiyormuş kendi deyişiyle. Cinelli motelden saat 8.15'te Nova'ya binerek ayrıldı. Bucksports'ta Bunkerton arasındaki kent sınırını saat 9.30'da geçti. 10 dakika sonra da gece kapalı olan Texaco benzin istasyonunun önünden geçmekteydi. Kimi tamir, kimi satış için bekleyen birkaç araba istasyonunun yanındaki çöplüğe park edilmişti. Kiralık Ford'u sıranın sonuna gördü. Orada durmayıp yoluna devam etti. Sonra dönerek aksi yöne ilerledi. "Bunu o garip hissi duymaz oluncaya değin iki kez tekrarladım," diye anlattı sonradan. "Sonunda arabayı biraz ileriye park ederek istasyona yürüdüm. Sonra Spurton arabadaydı," dedi. "Direksiyonda oturmuştu. Ölü olarak. Sağ gözünün hemen üstünde bir delikle. Çok kan akmamış. 45'lik olabilir ama sanmam. Koltuğun arkasına kan geçmemişti. Onu öldüren her neyse kafasını delip geçmemişti. 45'lik olsa öte yandan geçeceği gibi bir de Campbell'ın çorba konservesi büyüklüğünde delik açardı. Sanırım birisi onu kızın seni vurduğu gibi sapan ve metal bilyayla vurdu. Bunu yapan o kız bile olabilir." Düşünceli bir halde duraksadı bir an. Kucağında ölü bir civciv vardı. Boynu kesilmiş. Spurton'un alnına hayvanın kanıyla tek bir kelime yazılmıştı. "Tabii hayvan kanı mı değil mi bilmem. Tahlil yaptıracak kadar çok zamanım olmadı. Anladın mı?" Ne yazıyordu? Billy soruyu sormasına karşın cevabın ne olduğunu tahmin ediyordu. "Asla." Billy "Tanrım" diyerek takviyeli kahvesine uzandı. Fincanı tam ağzına götürürken vazgeçerek tabağına geri bıraktı. Bir yudum bile içse kusabilirdi o an. Ve kusmaması gerekiyordu. Spurton'un Ford'un direksiyonunda başı geri haykılmış, alnında bir delik, kucağında sarı tüylerle oturması gözünün önünden gitmiyordu. Görüntü öylesine belirgindi ki civcivin yarı açık kalmış sarı gagasını bile seçebilmekteydi. Green'in bütün tonları gözlerinin önünde kapadı. Bir anda bir tokat sesiyle birlikte yanağında korkunç bir yanma duydu. "Özür dilerim William ama o tıraş losyonunu reklamındaki gibi bana ihtiyacın vardı. Galiba Spurton yüzünden suçluluk duymaya başladın ama bunu hemen kesmeni istiyorum, duydun mu?" Cinelli'nin ses tonu yumuşak olmasına karşın gözleri kızgındı. Keşin biri ihtiyar bir kadını öldürüp de sigorta çeklerini çaldığı için ta Birleşik Devletler Cumhurbaşkanı'na kadar herkesi suçlayıp önünde yalnızca o keş olduğu için bütün hıncını ondan çıkartan yufka yürekli hakimler gibi her şeyi Arap saçına çeviriyorsun. O keş de orada dikilip cezasının hafifletilmesini dileyip bir an önce hapisten çıkarak aynı şeyi tekrarlamayı düşler. "Billy, bunun hiçbir anlamı yok," diye başladı ama Cinelli dinlemedi onu. "Öyle san. Spurton'u sen öldürmedin William. Çingenenin biri öldürdü. Ama hangisi olursa olsun o ihtiyarın isteğiyle yaptı. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ayrıca Spurton'u da kimse bu işe zorlamadı. Para için aslında basit bir iş yapmaktaydı. Çok geri kalınca herifler rahatladı onu. Şimdi söyle bana William, büyünün bozulmasını istiyor musun, istemiyor musun?" Billy derin bir iç geçirdi. Ginelli'nin vurduğu yanığı hala alev alev yanmaktaydı. Evet dedi, buzlumasını hala istiyorum. Tamam, o halde bırakalım bu konuyu. Ginelli'nin öyküsünü sonuna kadar hiç araya girmeden dinledi. Gerçekten öyküyü kesemeyecek kadar şaşkındı. Ginelli benzin istasyonunun arkasından geçerek bir lastik yığınının üstüne oturdu. Dediğine göre kafasını toplaması gerekmekteydi. Ve günün son ışıkları çekilip gecenin ilk yıldızları belirinceye kadar yaklaşık 20 dakikayı orada geçirdi. Aklını başına topladığından emin olduktan sonra Nova'ya geri döndü. İstasyona kadar ışıklarını yakmadan geri gitti. Spurton'un cesetini Ford'dan çıkartarak Nova'nın bagajına yerleştirdi. Belki bana bir not bırakmak ya da istasyonun sahibi benim adıma kayıtlı bir arabada cesedi bulunca gereken cezamı çektirmek istiyorlardı. Ama aptallığa bak, William. Polisler Spurton'un alnından mermi yerine metal sapan bilyesi çıkartınca benim peşime düşmekten vazgeçip panayırda sapanla atış gösterisi yapan kızın peşine düşmezler mi Tanrı aşkına? Başka zaman olsa peşinde olduğum insanların böylesine aptalcasına kendilerini köşeye sıkıştırmalarından çok zevk alırım. Ama bu kez durum değişik. Bu sadece ikimizin halletmesi gereken bir sorun. Aynı zamanda her şey beklediğin gibi olursa polislerin ertesi gün çingenelerle tamamıyla başka bir konuda görüşmek için oraya gitmelerini bekliyorum. Ve Spurton'un cesedinin orada kalması işleri tümüyle karıştıracaktı. Allah'tan benzin istasyonu çok sapa bir yerdeydi. Yoksa cesedi bir arabadan diğerine aktaramazdım. İş arkadaşının getirdiği çantaların arasında Spurton'un da cesediyle Ginelli yola koyuldu. Kısa bir süre sonra Finson Caddesi'nde buluşmuştu. Çingenelerin bundan önce Far Harbor'da konakladıkları yer. İşleri için de çok elverişli ama bu kaldırımsız delik deşik üstünde otlar büyümüş Finson Caddesi onların bu kez göze batmak istemediklerini açıkça belli ediyordu. Benzin istasyonunda olduğu gibi artlarını toplamak güçleşmişti burada ama sevindim. Çünkü amacım onları korkutmaktı ve bunu da başarmıştım. Tam korkan insanların davranışlarında bulunmaktaydılar. Böyleleri bir kez korktuktan sonra sürekli korku içinde yaşamalarını sağlamak gittikçe kolaylaşır. Ginelli cesedi çıkartarak üstüne taze toprak attı ve Nova'ya geri döndü. Bu kez arabanın arka koltuğuna eğilerek oradaki çantayı aldı ve içinden Dünya Tarihi Ansiklopedisi yazılı büyük kutuyu açtı. Kutuda bir AK-47 makinalı Kalaşnikov, 400 mermi, bir sustalı bıçak, bir kadın çantası dolusu kurşun, bir rulo seloteyp ve bir kavanoz kurum vardı. Yüzünü ve ellerini kuruma bulattıktan sonra sustalıyı seloteyple baldırına yapıştırdı. Bantı arka cebine soktuktan sonra yürümeye başladı. Ginelli delik deşik yoldan ayrıldım diye sürdürdü. O halimle çizgi romanlardan fırlamış aptal kahramanlara dönmüştüm. Spurton, çingenelerin yoldan 2 mil ötede bir tarlada kamp kurmuş olduklarını söylemişti. Ginelli kuruya giderek yolu o yönde izlemeye başladı. Yönünü yitirmekten çekindiği için yolu gözden kaybetmemeye çalıştığını anlattı. Zor ilerliyordum. İkide bir köklere basıp dallara takılıyordum. Umarım zehirli bir sarmaşığa rastlamamışımdır. Zehire karşı çok savunmasızımdır da. 2 saat daha böyle güçlükle ilerledikten sonra Ginelli'nin yolun kenarında bir karaltı gördü. Önce onun bir işaret tabelası veya benzeri olduğunu sandı. Ama sonra onu bir adam olduğunu fark etti. Etlerin durduğu dolapta kalmış kasap kadar hareketsiz durmaktaydı. Fakat herifin beni fark ettiğinden emindim. Yani sessiz ilerlemekteydim. Ama kahretsin ben New York çocuğuyum. Boktan bir Hayvitha yerlisi değilim ya. Böylece adamın beni duymazdan gelip yerimi saptamaya çalıştığını anladım. Yerimi tam olarak kestirince aniden herif bana döndü. Bulunduğu yerde istesem onu hemen zımbalardım. Ama bu da bir mil çevrede herkesin uyanmasına neden olurdu. O yüzden tam 15 dakika olduğum yerde kazık kesildim. Ayrıca kimsenin canını yakmamaya da söz vermiştim sana. Neyse hareket edersem yeniden dallara basabileceğimi düşünerek bekledim. Sonunda herif işemek için yol kenarından çekilince gözlerime inanamadım. Herifin nerede nöbet tutmayı öğrendiğini bilemem ama Fort Bragg'da öğrenmediğine eminim. Elinde son 20 yıldır ilk kez rastladığım Korsikalıların loup dedikleri bir tüfek vardı. Ve de William kulaklarında da Walkman kulaklıklar. Ellerimi cebime sokup arkasına geçseydim ve dans etmeye başlasaydım yerinden kımıldamayacakmış demek. Ginelli bir kahkaha attı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eminim ihtiyar herif onun beni gözlemek yerine böylesine dalga geçtiğini bilmiyordur. Nöbetçi yerine geçtikten sonra Cinelli artık gürültü etmemeye daha az özen göstererek nöbetçinin kendisini göremeyeceği bir yönden ona doğru yürümeye başladı. Bir yandan da kemerini çıkartıyordu. Son anda bir şey uyardı nöbetçiyi. Belki de göz ucuyla Cinelli'yi fark etti. Son anlar bazen çok geç olmaz ama bu sefer gerçekten çok geçti. Cinelli kemerini adamın boynuna takarak sıktı. Aralarında çok kısa bir mücadele oldu. Genç Çingene silahını atarak iki eliyle boğazını tuttu. Kulaklıklar yanaklarına düşünce Cinelli'nin onun o anda Rolling Stones'un Under My Thumb'ı dinlemekte olduğunu duydu. Genç boğulur gibi sesler çıkartmaya başlayıp direnci azalınca Cinelli onu bir 20 saniye kadar böyle öylece tutup bıraktı. Bilincini yitirmesini istemiyordum diye ciddiyetle açıkladı Billy'e. Ardından tepenin öte yanındaki koruda büyük ağaçların altındaki çalılığa götürdü. Adeleli vücudu jean pantolon ve dingo çizmeler giymiş 22 yaşlarında genç biriydi nöbetçi. Billy'nin tanıtımından onun Samuel Lemke olduğunu anlamıştı. Billy de bunu doğruladı. Cinelli onun boynuna uygun bir ağaç bulduktan sonra genci seloteyple ağaca bağladı. Birini ağaca seloteyple bağlamak başına gelmediği müddetçe aptalca gelir. Sağlam bantın açacağı yaralar nasıl olsa bir süre sonra geçer. Birinin gelip bantları keserek seni kurtarmasını beklemeye mecbursun. Ne çözebilirsin ne de koparabilirsin onları tek başına. Cinelli Lemke'nin gömleğinin üst kısmını da keserek onu ağzına tıkayıp bantladı. Sonra dönüp kulaklıkları getirdim ve kulağına taktım. Ayılınca canı sıkılsın istemedim. Cinelli bu işi bitirdikten sonra yolda yürümeye başladı. Lemke ile aynı ölçülerde olduklarından başka bir nöbetçiye rastlarsa karanlıkta tanınmayacağından emindi. Ve çok az uyumuş olduğundan vakit ilerledikçe uykusu gelmekteydi. 48 saatte bu kadar az uyursan budalalık yapmamak elinde değildir, dedi. Monopoli oynarken fark etmez de, böyle insanları öldürüp alınlarına yazı yazan boktan adamlarla uğraşırken ölebilirsin. Böylece ben de hata yaptım ama üstesinden gelebilecek kadar şansım varmış. Bazen Tanrı insanları affediyor. Hatası ikinci nöbetçiyi yanına gelene değin fark etmemekti. Nedeni de adamın Lemke'nin aksine yol kenarında durmayıp iyice gölgeye saklanmış olmasıydı. Ama gizlenmek için değil de rahatına düşkünlükten. Bu Walkman dinlemiyordu ama şansıma uyuyakalmıştı, dedi. Tembel nöbetçiler ama bir sivilden daha ne bekleyebilirsin ki? Ayrıca benim onlar için gerçekten bir bela olduğumu da henüz kafalarına iyice yerleşmemişti. Birinin gerçekten baş belası olduğuna inanırsan uyanık kalabilirsin. Hem de nasıl uyanık kalırsın? Cinelli uyuyan nöbetçiye yaklaşarak adamın kafasını feneriyle aydınlatarak Kalaşnikov'un kabzasını az bir güçle buraya yerleştirdi. Çıplak elle mahogoniden yapılmış bir masaya vurur gibi güm diye bir ses çıktı. Sırtını rahatça bir ağaca yaslamış olan nöbetçi omuz üstü çimene devrildi. Cinelli adamın nabzını yokladıktan sonra yoluna devam etti. 5 dakika sonra alçak bir tepenin üstündeydi. Tepenin sol yamacı meyilli bir arsaydı. Yoldan yaklaşık 200 metre kadar ileride park etmiş araçların oluşturduğu karanlık çember görülebiliyordu. Kamp ateşi yakılmamıştı bu gece. Sadece birkaç karavanın penceresinden loş ışık sızmaktaydı. Cinelli tüfeğinin önünde tutarak yolun yarısını karnı ve dirsekleri üstünde sürünerek kat etti. Küçük bir kaya Cinelli'nin hem tüfeğini doğrultma hem de aşağıda uzanan kampa nişan alma olanağını sağladı. Bulutlar ayın önünden çekilmeye başlamışlardı. Ama artık beklemedim. Zaten o anda kampa yaklaşık 70 metre yakınlıktaydım ve yapacağım şey için bu uzaklık çok elverişliydi. Ayrıca yapacağım da ince bir iş değildi. Zaten Kalaşnikov böyle işe gelmez. Testere ile apantist almak gibi bir şey olurdu öylesi. Kalaşnikov adam korkutmaya yarar. Korkuttu da. Eminim ihtiyardan gerisi yataklarını ıslatmışlardır o gece. O öylesine cesur ki William. Otomatiğini yerleştirdikten sonra Cinelli boynuzlu at resmi olan minibüsün ön lastiğine nişan aldı. Gecede sadece cırcır böceklerinin ve yakında akan bir ırmağın şırıltı sesi duyulmaktaydı. Tarlada bir gece kuşunun serenatı geldi Cinelli'nin kulağına. Cinelli kuşun şarkısını bitirmesini beklemeden ateşledi tüfeğini. Kalaşnikov'un gümbürtüsü geceyi yırttı. Ateşi ancak 30 kalibre, her biri uzun sigara boyunda ve içlerinde 140'ar grainlik çekirdek bulunan mermiyi harcadıktan sonra kesti. Minibüsün tekerleği patlamakla kalmadı, paramparça oldu sonunda. Cinelli kükreyen silahını bu kez de minibüsün alt kısmına doğrulttu. Ama araçta tek bir delik bile açmadım. Yakınına bile ateş etmedim. Benzin deposuna gelir diye. Bir minibüsün havaya uçmasını gördün mü hiç? Parlayan barutun üstünde konserve kutusu kapatmak gibi bir şey. Bir keresinde New Jersey'de görmüştüm. Arka lastikte patladıktan sonra Cinelli şarjör değiştirdi. Aşağıda kimi öfkeli, kimi korkulu gürültüler başlamıştı bile. Kadınlardan biri haykırmaya başladı. Kaç kişi olduklarını Cinelli söyleyemiyordu. Ama bazılarının karavanlarından gecelik ve pijamalarla dışarı fırladıklarını, korku ve endişe içinde bir anda her yönü birden tarayabilmek için başlarını bir sağa bir sola fırıl fırıl çevirdiklerini anlattı. Cinelli sonunda ilk kez olarak Taduz Lemke'yi gördü. İhtiyar adam bileklerine kadar inen gece entarisi içinde oldukça gülünç duruyordu. Saçları tutam tutam püsküllü, takkesinin altından çıkmaktaydı. Minibüsün önünden geçip parçalanmış lastiklere baktıktan sonra başını tam Cinelli'nin bulunduğu yere çevirdi. Cinelli, Billy'ye bu alev alev yanan bakışlarda gülünç hiçbir yan olmadığını anlattı. Beni hemen göremeyeceğini biliyordum. Yüzüm ve ellerim islesim siyahken, hele de ay daha ortalıkta aydınlatmamışken beni görmesi imkansızdı. Ama beni gördü William. Kalbim buz gibi oldu o an. Ayırım sonu, sayfa 236. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Texaco, T-E-X-A-C-O. Starboard, S-T-A-R-B-I-R-D. Hayvatta, H-I-A-V-A-T-T-H-A. Loop, L-O-U-P. Rolling Stones, R-O-L-L-I-N-G S-T-O-N-E-S. Under, U-N-D-E-R. My Tomb, M-Y-T-H-U-M-B. Monopoly, M-O-N-O-P-O-L-Y. Mahagoni, M-A-H-A-G-O-N-I.